Ayrım 38.
Cohen'in usçuluğuna benzer bir usçuluktan yana oldu. Aşkın bir ruh bilim anlayışı getiren ve dinler araştırmasıyla ilgilenen Nathorp da, Marburg'da deneyici anlayışa karşı çıkarak ve usu deneyden ayıran her türlü görüşü eleştirerek doğayla insanlığı, evrenselle bireyseli bir bütünde ele aldı, bunun için Platon felsefesiyle bağlantı kurdu. Ona göre düşünce ve varlık aynı şeydi. Herakleitos'un logosu, Parmenides'in bir varlığı, özellikle de Platon'un ideaları bir bütünselliğin tarihsel kökenini ortaya koyuyordu. Buna göre Cohen için olduğu gibi Nathorp için de nesneyi belirleyen düşünceydi. Nathorp bu görüşlerini Religion innerhalb der Grenzen der Humanität, insanlık sınırları içinde din, 1894, Philosophie ihr Problem und ihr Probleme, felsefe, felsefenin sorunu ve sorunları, 1911 gibi yapıtlarında ortaya koydu. Marburg okulundan yeni Kantçı düşüncenin bir başka önemli kişisi Ernst Cassirer, 1874-1945, dil, mitoslar, bilim düşüncesi, olgu bilim, şiir gibi alanlarda incelemeler yazdı. Marburg, Berlin, Heidelberg, Yale üniversitelerinde dersler vermiş olan Cassirer'e göre felsefe sürekli bir değişim içindeydi ve Rönesans'tan bu yana eleştiri sorununa yönelmekteydi. Cassirer de matematiğin belirleyici gücüne bağlandı. Matematiği bir nicelikler bilimi olmaktan çok ötede olası biçimleri ortaya koyan evrensel bir yöntem olarak gördü. Cassirer, Einstein'ın görelilik kuramında kendi ülkücü bakış açısını belirleyen zengin bir kaynak bulduğuna inanıyordu. Buna göre fizik bilimi gerçekliğin bir imgesini ortaya koymak yerine incelediği olguları sayısal bileşimlerle çözüme ulaştırma yolunu tutmaktaydı. Cassirer'in başlıca yapıtları Das Erkenntnis Problem in der Philosophie und Wissenschaft der Neuzeit, Yeni Çağın Bilim ve Felsefesinde Bilgi Sorunu, 1906-1920, Substanz Begriff und Funktion Begriff, Töz Kavramı ve İşlev Kavramı, 1910 ve Freiheit und Form, Özgürlük ve Biçim, 1917. Yeni Kantçılığın öbür önemli adları güçlü bir Kant yorumcusu olarak bilinen, özellikle yargı sorunuyla ilgilenmiş olan Emil Lask 1875-1915 ve Heinrich Rickert'tir 1863-1936. Fichte, özgürlük filozofu. Alman ülkücülüğüne gelince onun kökleri 18. yüzyılla birlikte açık bir biçimde belirmeye başlayan Alman ruhunda, özellikle Sturm und Drang akımıyla ortaya çıkan Alman duyguculuğunda, belki de daha genel düzeyde Alman ulusçuluğunda aranılmalıdır. Güçlülük, istem, atılım, üstünlük, ayrıcalılık, aşma duyguları Alman edebiyatında olduğu kadar Alman felsefesinde de açık bir biçimde kendini gösterir. Alman ülkücülüğünün ilk büyük adı Fichte'dir. Fichte atılgan bir düşünce adamıdır. Düşüncesi de yaşamı kadar canlı bir felsefe insanıdır. O din bilim eğitimi görmüş, bununla birlikte papazlığa alınmamış bir kişidir. Kant'ın yanına gitmiş, onun derslerini izlemiştir. Özgürlük düşüncesine tutkundur, Fransız devrimcilerinin hayranıdır. Jena'da profesör olmuş, bu arada siyasal etkinliğini de aralıksız sürdürmüştür. Özgürlükçü tutumundan rahatsız olanların eleştirisine uğramış, bu yolda dinsizlikle suçlanınca Jena'dan istifa edip ayrılmıştır. Kant'ın ardılı ve izleyicisi olan, Kantçı bakış açısına birçok bakımdan yakın olmakla bir yeni Kantçı da sayılabilecek olan, daha çok bir eleştirili düşünce olan Kant felsefesini bir dizgeye ulaştırmaya çalışan Fichte, bir özgürlük filozofudur. Onun felsefesi özgürlük inancıyla ve özgürlüğü sağlayacak tek büyük güç olarak bilimin yüceltilmesiyle belirgindir. Fichte, bilimin yaygınlaşmasıyla insani kurtuluşun sağlanacağını düşünür ve bilim gerçek olarak egemen olduğu gün insan tam anlamında özgür olacaktır görüşüne bağlanır. O bu yanıyla az çok bir aydınlanmacı da sayılabilir. Onu aydınlanmacılardan ayıran en önemli özellik tüm felsefesi gibi özgürlükçü düşüncelerinin de son derece çetrefil oluşudur. Kant'ın üç ardılında da Fichte'de de, Schelling'de de, Hegel'de de bu özellik ortaktır. Fichte bu özgürlükçü bakış açısı içinde dünyayı bir eylem alanı, insanı da bir eylemci olarak düşünür. Ancak onun eylemciliği bir bakıma kuramsal bir eylemciliktir ya da deyim yerindeyse yapmayan öneren bir eylemciliktir. Fiçe eylemi önerir ama az önce yaşamıyla ilgili olarak andığımız tüm atılgan tutumlarına karşın hiçbir zaman tam anlamında bir eylem adamı olmamıştır. Onunla ilgili olarak Emil Brey'e şunları söyler. Bu eylem önericisi bir eylem adamı değildir. Bilinçleri uyandırır, ruhları kımıldatır, yüreklilikleri destekler. Ama eylem adamını eylem adamı yapan edimlerle ilgili ne belli bir tasarısı ne direngenliği vardır. Çıkış noktasındaki atılganlıkla sonuçların cılızlığı arasındaki karşıtlık onun tüm insan yanını hatta felsefesini açıklar. O ne Saint-Simon ya da Auguste Comte gibi bir düzenlemeci, ne Hegel ya da Victor Cousin gibi siyasetçidir. Eylem onun için gerçekleştirilenle değil, içsel konumla ve esinle ilgilidir. Özetle Fichte, savunucusu olduğu özgürlük için hiç mi hiç savaşmamıştır, ayrıca hiçbir zaman demokratik düzenden yana çıkmamıştır, demokrasiyi ayakta tutacak kurumları, örneğin meclis düzenini savunmamıştır. Gerçekte bir seçkin ve seçkincidir Fichte. Onu özgürlüğün kendisi değil, düşüncesi ilgilendirir. Zihni temellendirmelerden çok tepkilere eğilimli gibidir. 1800'de mason olur, o zaman halkın anlayamayacağı ya da kötü kullanıp tehlikeye düşüreceği fikirleri gizlemek gerekir görüşündedir. Ancak kısa sürede masonlardan kopar. Gerçekten onun özgürlükçülüğü, ulusçuluk sınırlarını çok aşmaz gibidir. 1807-1808'de Napolyon orduları Berlin'i ele geçirince Fichte zor anlaşılmakla birlikte yapıtları arasında en kolay anlaşılanı diye bilinen ünlü söylevini Reden an die deutsche Nationen'u Alman ulusuna söyle vermiştir. Alman ulusu tüm uluslar arasında tek seçkin ulustur. Öznel ülkücülük. Fichte öznel ülkücülük diye adlandırılan felsefesinde tam anlamında bir Kantçı olarak görünür ya da en azından Kant felsefesinden açık etkiler taşır. Fichte felsefesi neredeyse Kant felsefesinin hep tanrıcılığa götürülmüş bir biçimidir. Tam bir kuram ve uygulama birliği içinde bir Kantçı hep tanrıcılıktır. Fichte Kant felsefesinin tüm teknik terimlerini kullanır, ayrıca onu aratmayacak çetrefilliktedir. Fichte'ye göre felsefeye nesneden değil, özneden başlamak gerekir. Nesneden işe başladığımızda anlamsız bir yol tutmuş oluruz. Sonunda açmaza düşeriz. O zaman öznenin varlığını da açıklayamayız. Özneden yola çıktığımızda felsefeye yönelmiş oluruz. Fichte'ye göre özne temelde yer alır ve belirleyici bir değer ortaya koyar. Her şey benle başlar. Tek gerçeklik bendir. Bu ben mutlaktır. Düşüncenin yüce ilkesidir. Eylemin de ilkesidir, eylem onunla vardır ya da olasıdır. Ben kendi kendini ortaya koyar, tanıdığı her şey onun için görelidir. Her şey kendini koyan mutlak ve sonsuz benle başlar. Mutlak ben gerçekte, kendini koyarken beni ve ben olmayanı da koyan öznenin kurucu edimidir. Bu mutlak ben aynı zamanda özgür bendir. Ben Fichte'de Spinoza'nın tanrısı gibi bir çıkış noktasıdır. Benin ortaya konulması savdır, karşı savı da zorunlu olarak birlikte getirir. Ben, karşı benle ya da ben olmayanla karşıtlaşarak kendini koyar. Ben, ben olmayanı benle sınırlanmış olarak belirler. Sonsuz ve mutlak olan bu benin bir engeli vardır. O kendinden bağımsız olan bir evrenle ya da bir doğayla sarılmıştır. Sav ve karşı sav bu bileşimde birbirlerine karışırlar. Benin ve ben olmayanın bileşimi, özgür olan benin kendi dışıyla savaşımını belirler. Ben doğaya işler, doğa düşüncemin ya da benim yasalarıyla belirlenmiştir, onunla uyum içindedir. Bu yüzden doğayı tanıyabilirim, onun tüm gizlerine girebilirim. Doğa bir araçtır, ahlaklılık bir sonuçtur, bir amaçtır. Fichte'ye göre özgürlük bir veri değil, bir etkinliktir. Özgür olmak hiçbir şey demek değildir. Özgür oluşum içinde olmak her şeydir. İnsan her şeyden önce ahlaki bir varlıktır. Evrende ahlaki etkinliğin gerçekleştiği yerdir. Ahlaki uygulamanın alanıdır. Eylem insan için en önemli şeydir. Fichte Tanrı'yı bir kendinde şey olarak değil, bir etkinlik olarak, bir deney alanı olarak görür. Bireyin yazgısı bu oluşum içinde başkalarının yazgısıyla iç içedir. Başkalarının yazgısına bağlıdır. İnsan bütün insana, insanlığa toplumda ya da toplumla kavuşur. Bu yüzden toplum devletten çok daha önemlidir. Devletin temel amacı özgürlüğü, özgürlükleri korumaktır. Devletin değeri bağımsızlığından, başka devletler karşısında özgür oluşundan gelir. Birleşmiş Avrupa'da özgür Almanya fikrine ağırlık verir Fiçe. Onun bu kantçı bakışında ulusçu öz eksik değildir. Öte yandan filozof emeği mülkiyetin temeli olarak görür ve devlete herkesin emekle kazandığı mülkiyeti koruma görevini yükler. Devlet çalışma yaşamını düzenleyecek, iş bölümünü en uygun biçimde geliştirecek, iktisadi yaşam üzerinde tümüyle belirleyici olacaktır. Fiçe bu görüşleriyle geleceğin ulusçu toplumculuğunu önceden bildirir gibidir. Schelling, doğa filozofu. Kant'ın öbür ardılı Schelling, Tübingen ve Leipzig'te felsefe okudu. 1798'de Jena'da profesör oldu. Başka üniversitelerde de dersler verdi. Hölderlin ve Hegel'le arkadaşlık etti. Görüşlerinin siyasal bir ağırlığı yoktu. Bununla birlikte Prusya'nın resmi filozofu olarak değerlendirildi. Felsefeleri Kant ve Fichte felsefelerinin etkisinde gelişti. Schelling 80 yıllık yaşamı boyunca görüşlerini sık sık değiştirdi. Bu yüzden onun felsefesini tüm çeşitlilikleriyle özetlemek olanaksızdır. Biz de bu hep tanrıcı felsefenin ana çizgilerini belirtmekle yetineceğiz. Özellikle başlarda Schelling iyiden iyiye Fichteciydi. Zamanla özgürlük felsefesini bir yana bırakarak doğa felsefesine kaydı. Kendi deyişiyle doğanın etkin güçleri üzerinde araştırmalar yaptı. Ancak onun doğa araştırmacılığını Bacon'ın ve Newton'ın doğa araştırmacılığıyla karıştırmamak gerekir. Onlar doğaya bir bilimci olarak yönelirler, olguların yasalarına deneyle yükselebilmek için yöntemler geliştirirler. Schelling'in doğaya yönelimi duygucu bir yönelimdir, bir bakıma dinsel ya da gizemli bir yönelimdir. Doğanın gizlerini doğrudan doğruya kavramaya, doğal düzeni bir bütün olarak sezmeye ağırlık verirken duygucu Schelling nesneye öncelik tanır. O Bacon ve Newton gibi madde alanında kalmayı düşünmez, doğruca ve özellikle ruhsalın ve tanrısalın alanına girer. Schelling eski felsefelerden kalma doğa anlayışına, doğayı sonsuz bir gücün belirleyiciliğinde her an yenilenen bir çatışkılar bütünü olarak ele alan eski görüşe bir yenilik getirmeksizin onu çağın yeni kavramlarıyla bezer. Örneğin, oksijen geliştirici ilkedir, yeryüzünde uyuyan güçleri uyandırır, bunu da yanma dediğimiz kimya olayıyla gerçekleştirir. Nesnel ülkücülük. Doğa felsefelerine yönelirken Schelling'in amacı uzun uzun doğanın ne olup ne olmadığı üzerine kafa yormak değildir. Onun amacı Fichte'nin diyalektik yönteminde ortaya koyduğu benle doğa ilişkisini, Fichte'nin tutmuş olduğu yolun tersine doğa açısından ele almaktır. Benin yerine doğayı koymak ya da benle dış dünya ilişkisinde, daha doğrusu benle ben olmayan ilişkisinde ikinciye ağırlık vermek ya da onunla işe başlamaktır. Fichte felsefesi ile Schelling felsefesi böylece birbirine taban tabana karşıt iki felsefe, iki kardeş felsefe, bir ikiz felsefe olur. Sonunda ikisinde de aynı bakış biçimi, aynı hep tanrıcı yorum egemendir. Ancak birinde bir kutba, öbüründe öbür kutba ağırlık verilir. Bu iki felsefe böylece bir düşman kardeşler felsefesidir. Schelling'in doğa felsefesinde özgün ve ilgi çekici olan onun doğada tam anlamında bir ereklilik bulmasıdır. Bu yanıyla Schelling, Kant'ın ve Fichte'nin felsefeleriyle Hegel felsefesi arasında tam anlamında bir köprü oluşturur. Kant'ta da Fichte'de de belirgin bir ereklilik kavrayışı yoktur. Schelling doğayı tam anlamında erekliliğin etkin olduğu bir ortam olarak görür, ereklilik fikrini tüm doğaya, cansızlar dünyasına da yayar. Schelling'e göre doğayı yaratmış olan bilinçsiz zeka, Geist, gelişen bir zekadır. Gelişirken çeşitli basamaklardan geçerek en yüksek noktaya, bilinçli insanın bulunduğu en yüksek basamağa ulaşır. Schelling'e göre bu düzenli doğa, ruhsal bir ilkenin var ettiği bir doğa olmalıdır. Buna göre Fichte'de benim yaratıcılığını ya da belirleyiciliğine bırakılan doğa, Schelling'de benim dışındaki bir kaynağı, nesnel gerçekliği olan doğanın kendisine bırakılır. Hem bir ürün hem bir üretkenlik alanı olan doğada yaratıcı bilinçsiz zeka yaratılmış bilinçli zekaya kadar uzanır. Böylece Schelling'in felsefesi Fichte'ninkine göre daha gerçekçi bir felsefedir ve nesnel ülkücülük diye belirlenebilir. Doğanın diyalektik düzeni ve mutlak fikri. Zeka ya da ruhla, Geist, doğa özdeştir. Bu da özne ile nesnenin özdeşliğini getirir. Doğadaki tüm varlıklar özce birdir. Böylece Schelling canlılığı ya da ruhsallığı evrenin tüm tabakalarına yayar. Doğa en kaba kesimlerinde bile canlı bir organizma özelliği gösterir. Cansız varlık da özünde organiktir, sönük de olsa bir canlılık taşır. Bu koskoca canlı yapıda, yani doğada, karşıt ya da ikili güçler kutuplaşırlar. Her şey bir karşıtlık içinde, buna bağlı olarak bir denge düzeninde yerini almıştır. Demek ki diyalektik düzen, doğanın gerçek düzenidir, onun gelişiminin biçimidir. Doğada ilerleme karşıtların birleşmesiyle oluşur, buna göre bir basamaktaki bir oluşum, bir alt basamaktaki bir karşıtlığın bileşimidir. Ancak bu bir üst basamaktaki varlık da böyle tam tamına bileşik ve dural bir yapı ortaya koymayacak, kendi içinde kutuplaşacaktır. Buna göre doğa ayrımlaşmalarla ve birleşmelerle ilerler. Nesnelerin en üst basamağında mutlak vardır, felsefenin en üst çabası da mutlağın sezilmesi çabası olacaktır. Bu mutlak ne özne ne nesnedir, öznelikle nesnelliğin özdeşleştiği yerdir. Parmenides'in bir varlığı gibi, Plotinos'un biri gibi bir şeydir. Onu varlıkla bilginin bileşimi olarak da görmemek gerekir. Böylesi bir bileşim fikri iki ayrı varlığı gerektirecektir. Oysa burada tam anlamında bir birlik vardır. Felsefe bu mutlakla doğanın da ruhsallığın da tüm dolgunluğunu ve çeşitliliğini kendisinden aldığı bu en üst katla ilgili olacak, onu tanımaya çalışacaktır. Felsefe ve özne nesne ilişkisi. Schelling de felsefe insan yaşamının temel etkinliği olarak düşünülür. Filozof felsefe ile ilgili olarak şunları söyler. Felsefe doğanın bize vermiş olduğu bir şey değildir. Felsefe kendisini elde etmek için hiçbir zaman herhangi bir çaba göstermemizi gerektirmeyecek biçimde zihnimizde içkin olan bir şey değildir. O her şeyden önce özgürlüğün ürünüdür. O her kişi için o kişinin olduğu şeydir. O her kişinin kendinden oluşturduğu şeye karşılıktır. Bu yüzden felsefe aynı zamanda kendi kendinin bilimidir. Böylece Schelling felsefeyi tam anlamında öznelci düzeyde, öznelliğin kendiyle ve dünyanın kendisindeki görünümüyle ilgili bir bakış biçimi olarak belirler. Özne ile nesnenin özdeşliği kendimizle dünyadan edindiklerimizi bize bir bütün olarak ya da zaten gerçek bütünlüğü içinde gösterir. Ancak bir özne nesne bütünlüğü üzerine felsefe kurulamayacağından bir özne nesne karşıtlığı zorunludur. Bu karşıtlık koyulmadan bilgi oluşmayacaktır. Dış dünya ile karşıtlık içine girerek insan felsefeye doğru ilk adımını atar. Dış dünyanın bu ayrılığı düşüncenin başlangıcını belirler. O andan başlayarak insan doğanın her zaman birleştirdiğini parçalar, nesneyi sezgiden, kavramı imgeden ayırır, sonunda kendi kendinin nesnesi olarak kendinden ayrılır. Ancak bu ayrılma bir amaca doğru bir araçtır. İnsan eylemde bulunmak için yapılmıştır. Demek ki düşünmeye başlamak, bu iki özdeş şeyi, özne ile nesneyi birbirinden ayırabilmekle olasıdır. Schelling'e göre ilk filozof kendini dış nesnelerden ayırabilmiş kişidir. Demek ki felsefenin temel çabası nesnenin sunumuyla nesneyi birbirinden ayırmak olacaktır. Filozofun bizde dış şeylerin sunumları nasıl oluşuyor sorusunu sorarak ortadan kaldırdığı şey sunumla nesnenin özdeşliğidir. Bu soruyla biz şeyleri kendi dışımıza yerleştiriyoruz. Onları sunumlarımızdan bağımsızmış gibi düşünüyoruz. Ancak özdeşliğin her zaman belirleyici ve kökel olduğunu unutmamak gerekir. Bilginin gerçekliği bu özdeşlikte yatar. Sunumla nesnenin bizde ayrılmaz bir biçimde birleşmiş olduğunu açıklamak istiyoruz. Bizim dış şeylerle ilgili bilgilerimizin gerçekliği yalnızca bu birlikte kendini gösterir. Buna göre şeyler sunuların nedenleri iseler onları öncelemelidirler. Ancak bu durumda birileriyle öbürleri arasındaki ayrım sürekli olacaktır. Şimdi biz nesneyle sunumu özgürce birbirinden ayırdıktan sonra onları yeniden özgürce birleştirmek istiyoruz. Biriyle öbürü arasında bir ayrım var mı? Varsa neden var? Bunu bilmek istiyoruz. Ayrıca biz nesneleri yalnızca sunumlarda ve sunumlarla tanıyoruz. Sunumdan önce, sunulmuş olmadan önce ne olduklarıyla ilgili herhangi bir bilgimiz yoktur. Öte yandan insan bende sunumlar nasıl oluyor da var oluyor sorusunu sorduğu zaman sunumların üzerine yükselir. Bu soruyu sorduğumda her sunumdan bağımsız duyarım kendimi. Bu soruyu sorduğum zaman dış şeylerden bağımsız olarak kendinde varoluşunun köklerini ve nedenlerini taşıyan bir varlık olurum. Bu soruyu sorduğum zaman şeylerle bağımı koparıp hiçbir dış gücün bana ulaşamayacağı bir bakış açısına yerleşirim. İki düşman bütünlük arasında, ruhla madde arasında ayrım böylece kendini gösterir. Ben onları aralarında hiçbir bağlantıyı olası kılmayan iki ayrı dünyaya yerleştiririm.